Ayrım 28, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 304. 1691, Meksiko kenti, Juana 40 yaşında. Beyaz bir ışık ırmağı sahne ışıkları aydınlatıyor sahnenin ortasında diz çöken Sor Juana Inés de la Cruz'u. Arkası dönük yukarıya bakıyor. Orada siyah kadifeyle kaplı haçlar, kılıçlar, bayraklarla diken diken olmuş yüksek rampada kolları açık dev bir İsa'dan kanlar akıyor. İki savcı kürsüden suçlamalarda bulunuyorlar. Her şey kara, savcıların yüzlerini saklayan kukuletalar da kara. Ama biri rahibe giysileri giymiş, kukuletanın altından bir peruğun kızılımsı bukleleri çıkıyor. Bu rahibe Filotea rolündeki Puebla piskoposu Manuel Fernandez de Santa Cruz. Öteki rahibe Juana'nın günahını çıkaran papaz Antonio Núñez de Miranda kendini oynuyor. Gaga biçimli burnu kukuletasının altından dışarı fırlıyor. Sanki sahibinden kurtulmak istermiş gibi oynuyor. Rahibe Filotea gergef işleyerek. Tanrı'nın işleri bilinmez. Neden diye düşünüyorum kendi kendime. Rahibe Juana'nın gövdesinin üstüne bir erkek kafası koymuş acaba? Sefil dünya işleriyle ilgilensin diye mi? Kutsal kitaba yaklaşmaya tenezzül etmiyor. Günah çıkaran papaz, tahta bir haçla rahibe Juana'ya işaret ederek, nankör! Rahibe Juana, gözleri savcıların başının üstündeki İsa'ya çevrili. Gerçekten de Tanrı'nın cömertliğine kötü karşılık veriyorum. Yalnızca okumanın beni daha az cahil yapıp yapmayacağını görmek için okuyor, adımlarımı kutsal Tanrı bilimin doruklarına yönlendiriyorum. Ama çok şey okudum ve hiçbir şey, hemen hemen hiçbir şey öğrenmedim. Kutsal gerçekler hep uzakta, hep uzakta benden. Kimi zaman onları o kadar yakında hissediyorum ama öylesine uzakta olduklarını biliyorum. Küçük bir çocuk olduğum zamandan beri, 5-6 yaşında o anahtarları dedemin kitaplarında aradım. O anahtarları durmadan okudum. Beni cezalandırdılar. Ben de gizlice okudum arayarak. Günah çıkaran papaz, rahibe Filotea'ya. Hiçbir zaman Tanrı'nın iradesini kabullenmedi. Şimdi ise erkekler gibi yazıyor. Şiir defterlerini gördüm. Rahibe Juana. Arıyorum. Üniversitelerin kadınlar için olmadığını, Rabbin duasından başka bir şey bilen kadına ahlaksız gözüyle bakıldığını küçüklüğümden beri biliyordum. Öğretmenlerim dilsiz kitaplar, okul arkadaşım bir mürekkep okkası oldu. Bu manastırda birçok kez olduğu gibi kitaplar bana yasaklandığında dünyadaki nesneleri inceledim. İnsan yemek pişirirken bile duanın sırlarını bulabilir. Rahibe Filotea, Krallık ve Papalık Bazlama Üniversitesi, Tava Kampüsü. Rahibe Juana, biz kadınlar mutfak felsefesi dışında ne bilebiliriz ki? Ama Aristo yemek pişirseydi çok daha fazla yazardı. Bu sizi güldürüyor değil mi? Gülün o halde, hoşunuza gidiyorsa. Erkekler salt erkek oldukları için kendilerini çok akıllı sanırlar. İsa bile bir soytarılar kralı olarak dikenlerle taçlandırılmıştı. Günah çıkaran papaz gülümsemesi siliniyor, yumruğunu masaya indiriyor. Hiç böylesini duydunuz mu? Okumuş küçük rahibe. Küçük şarkılar yazabildiği için kendisini Mesih'le karşılaştırıyor. Rahibe Juana, İsa da bu adaletsizliğin acılarını çekti. O da onlardan biri mi? O halde ölmeli, suçlanıyor mu? O halde acı çekmeli. Günah çıkaran papaz, işte sana alçak gönüllülük. Rahibe Filotea, gerçekten de kızım bu şamatalı gururunla Tanrı'yı incitiyorsun. Rahibe Juana, gururum mu? Kederle gülümser, onu çoktan kullanıp bitirdim. Günah çıkaran papaz, buranın sıradan halkı onun şiirlerini alkışlıyor. O da kendini Tanrı'nın sevgili kulu sanıyor. Tanrı'nın evini utandıran, bedeni yücelten dizeler, öksürüyor. Erkek hayvanın kötülük marifetleri. Rahibe Juana, benim zavallı şiirlerim, toz, gölge, hiçbir şey, boş ün, bütün o alkışlar, bunu ben mi istedim? hangi tanrısal vahiy yasaklıyor kadınların yazmasını? İster bir lütuf, ister lanet olsun, beni şair yapan tanrıydı. Günah çıkaran papaz tavana bakarak yalvarır gibi kaldırıyor ellerini. Dinin saflığını kirletiyor, bunun suçu da tanrının oluyor. Rahibe Filotea gergefi bir yana bırakıp ellerini karnının üzerinde kavuşturuyor. Rahibe Huada'nın insan ruhu için söyleyecek çok şarkısı var, kutsal ruh içinse çok az. Rahibe Huana, İncil bize gökyüzünün kendini yeryüzünde dile getirdiğini öğretmiyor mu? Büyük bir güç itiyor benim elimi. Günah çıkaran papaz uzaktan Huana'ya vuracak gibi sallıyor taht ağacı. Tanrı'nın gücü mü yoksa gururluların kralının gücü mü? Rahibe Huana, ve korkarım ki gövdemin bir gölgesi oldukça devam edeceğim yazmaya. Rahibe olduğum zaman kendimden kaçtım ama çaresiz kendimi de getirdim yanımda. Rahibe Filotea, çıplak yıkanıyor, kanıtlar var. Rahibe Huana, ah tanrım söndür şu aklımın ışığını, yalnızca senin yasalarına uymama yetecek kadarını bırak. Gerisi bir kadına fazla değil mi? Günah çıkaran papaz, karga gibi kaba bir sesle bağırarak, utan, nefsinin isteklerini bastır, nankör! Rahibe Huana, söndür ışığımı, söndür ışığımı tanrım. Oyun benzer diyaloglarla 1693'e kadar sürer. 1691 Placentia. Huron Kızılderililerinin reisi Adario, Newfoundland'i sömürgeleştiren Fransız Baron de La Hauna ile konuşuyor. Zaten yeterince sefilsin. Nasıl daha sefil olabileceğini düşünemiyorum bile. Nasıl insanlar ki bu Avrupalılar? Hangi yaratık türüne girerler acaba? Avrupalıların iyilik yapmak için zorlanmaları gerekiyor. Ceza korkusundan başka bir şey onları kötülükten kaçınmaya yöneltemiyor. Şimdi yaşadığınız bütün bu ülkeleri kim verdi size? Hangi hakla sahip çıkıyorsunuz bunlara? Bunlar daha önce hep Algonquinlere aitti. İçtenlikle sevgili kardeşim, yürekten üzülüyorum senin durumuna. Beni dinle ve bir Huron ol. Çünkü senin durumunla benimki arasında çok büyük bir fark olduğunu açıkça görüyorum. Ben kendimin ve durumumun efendisiyim. Kendi gövdemin efendisiyim. Dilediğimi yapma hakkım var kendi üstümde. İstediğimi yaparım. Kendi ulusumun ilk ve son kişisiyim. Hiç kimseden korkmam. Yalnızca büyük ruha bağımlıyım. Oysa senin hem ruhun hem de gövden büyük komutanına bağımlılığa yazgılı. Genel valin dilediğini yapabilir sana. İstediğini yapabilme özgürlüğün yok. Haydutlardan, yalancı tanıklardan, katillerden ve benzerlerinden korkuyorsun. Ayrıca konumları gereği senin üstün olan sayısız insana bağımlısın. Doğru mu değil mi bütün bunlar? 1692 Salem Village, Salem Cadıları. İsa bilir kaç şeytan var burada diye kükrüyor Salem kentinin papazı muhterem peder Samuel Parris. Tanrı'nın masasına oturup 30 sikkeye, İngiliz parasıyla 3 pound 15 şiline aşağılık bir dişi köle fiyatına kendini satan o şeytandan, Yahuda'dan söz ediyor. Kuzuların ejderhalara karşı savaşında diye feryat ediyor rahip. Tarafsızlık da olanaksızdır, güvenli bir sığınak da. Şeytanlar onun kendisinin evine yerleşti. Bu Puritan köyünü bir fırtına gibi ele geçiren şeytan ordusunun işkencelerine ilk uğrayanlar muhterem peder Paris'in kızlarından biriyle bir yeğeni oldu. Küçük kızlar kristal bir küreyi okşayarak geleceklerini öğrenmek istediklerinde ölümü gördüler. Bu olaydan beri Salem'deki birçok genç kız cehennemi gövdesinde hissediyor. Bu ölümcül ateş içlerini yakıyor. Bu ateşle kıvranıyor, ağızları köpürerek şeytanın ağızlarına koyduğu küfürleri, açık saçık sözleri haykırarak yerlerde yuvarlanıyorlar. Doktor William Griggs uğursuz bir büyü tanısı koyuyor. Köpeğin birine çılgınlaşan kızların sidiğiyle yoğrulmuş çavdar unundan bir çörek veriyorlar. Ama köpek çöreği yalayıp yutuyor, kuyruğunu sallıyor. Huzur içinde uykuya dalıyor. Şeytan konut olarak insanları yeğliyor. Kurbanlar katılma nöbetleri arasında suçlamalarda bulunuyorlar. İlk asılmaya mahkum olanlar kadın ve yoksul, iki beyaz bir siyah. Sarah Osborne yıllar önce ahırda yatan İrlandalı hizmetçisini çağırıp kendi yatağında ona yer açan beli bükük yaşlı bir kadın. Sarah Good, pipo içip sadaka verilince homurdanan serseri bir dilenci. Tituba uzun burunlu, bol tüylü bir şeytanın sahibesi olan Batı Hint adalarından siyah bir köle. Sarah Good'un kızı 4 yaşında genç bir cadı, ayağında prangalarla Boston hapishanesinde yatıyor. Ama Salemli genç kızların acılı çığlıkları dinmiyor, suçlamalar, mahkumiyetler artarak çoğalıyor. Cadı avı varoşlardaki Salem köyünden Salem kentinin merkezine, kentten limana, zavallılardan güçlülere yayılıyor. Valinin karısı bile kurtulamıyor suçlayan parmaktan. Dar ağaçlarından varlıklı çiftçiler ve iş adamları, Londra ile ticaret yapan armatörler, kilisenin ekmek ve şarap ayini hakkına sahip ayrıcalıklı üyeleri sallanıyor. Massachusetts'in ikinci büyük limanı Salem kentine kükürtlü yağmur yağdığı bildiriliyor. Şeytan burada her zamankinden çok çalışıyor ve Puritanlara altından kentler, Fransız ayakkabıları vaat ederek ortalıkta dolaşıyor. 1692 Guapulo sömürge sanatı ulusallaştırılıyor. Miguel de Santiago, Quito'ya tepeden bakan bir köy olan Guapulo'nun tapınağında tuvallerini sergilemeye başlıyor. Mucizeler yaratmakta eli pek çabuk olan yerel Meryem'e bu yörenin dağları, ovaları, sıra dağları ve gökyüzüyle saygılarını sunuyor Miguel de Santiago. Resimlerdeki hareketli insanların verdiği ışık olmasa pek hayat bulunmayan manzaralar bunlar. Yerel bir dekorun içinden sıra sırayla yalnız başlarına geçen yerel insanlar. Sanatçı artık Aziz Agustin'in yaşamını konu alan Madrid ya da Roma'da yapılmış eserlerden kopya çekmiyor. Şimdi yanar dağlarla çevrili ışıklı Quito kentinin, buradaki kilise kulelerinin, Pujili, Machangara kanyonu, Bella Vista tepesi ve Guapulo vadisi kızılderililerinin resimlerini yapıyor. Dağların ardındaki güneşler, ateşlerden yükselen duman bulutları, hiç durmadan türkü söyleyen sisli ırmaklar, hepsi buraya ait. Yalnızca Miguel de Santiago'da değil, yerli ya da kızılderili beyaz kırmızı sanatçıların atsız elleri, Hristiyan resimlerine gizlice deve yerine kaçak lamalar, kiliselerin ön yüzlerindeki bitki oymalarına ananaslar, palmiyeler, mısır koçanları, avokadolar ekliyorlar. Her yanda gebe Meryemler bir insan gibi, bu yörelerin bir erkeği gibi bu dünyanın acılarıyla acı çeken İsa'lar var. 1693 Meksiko kenti Juana 42 yaşında. Zaman ve acıdan kaynaklanan bir ömürlük gözyaşları yüzünü ıslatıyor. Dünyayı yoğun ve acılı bulutlarla kaplı görüyor. Yenilmiş olarak veda ediyor o dünyaya. Günlerdir bütün yaşamının günahlarını o amansız peder Antonio Nunez de Miranda'ya itiraf ediyor. Geri kalanıysa yalnızca pişmanlık. Kendi kanını mürekkep gibi kullanarak kutsal mahkemeye bir özür mektubu yazıyor. Hafif yelkenleri ve ağır omurgaları bir daha şiir denizlerine açılmayacak. Rahibe Juana Inez de la Cruz insan incelemelerini bırakıyor, edebiyatı yatsıyor. Tanrı'dan kendine unutkanlığı armağan etmesini diliyor ve sessizliği seçiyor ya da kabul ediyor. Amerika'da böylece en iyi şairini yitiriyor. Ruhun intiharından sonra gövdesi fazla yaşayamayacak. Benim için bu kadar uzun sürdüğün için hayat utansın. 1693 Santa Fe, New Mexico. 13 yıllık bağımsızlık. Santa Fe çanlarının Hristiyanların tanrısı ile onun annesi Meryem'in ölümünü çılgınca kutlamalarından bu yana 13 yıl geçti. Kuzey'in bu vahşi ülkelerini yeniden fethetmek İspanyolların 13 yıllarını aldı. Bağımsızlık ateşkesi sürerken Kızılderililer özgürlüklerine ve adlarına, dinlerine ve geleneklerine yeniden kavuştular. Ama aynı zamanda İspanyolların getirdiği saban, tekerlek ve öteki aletleri de yaşamlarına soktular. Yeniden fetih kolay olmadı sömürgeci birlikler için. New Mexico'nun her köyü birkaç katlı taş ve kerpiçten düz duvarlarıyla kocaman, sıkı sıkıya kapalı bir kale. Rio Grande Vadisi'nde boyun eğmeye ve hizmetkar gibi çalışmaya alışkın olmayan adamlar yaşıyor. New Mexico Kızılderililerinin kumdan kaçan portreye söyledikleri türkü. İyileştirebilmem için kendimi, büyücü yüzünün resmini yaptı. Şöyle, gözlerin altın kumdan, kızıl kumdan şimdi ağzın, mavi kumdan saçların, gözyaşlarımsa beyaz kumdan. Bütün gün uğraştı, bir tanrıça gibi büyüdün o çok geniş sarı tuvalin üzerinde. Gece rüzgarı dağıtacak gölgeni, gölgenin renklerini. Eski yasaya göre hiçbir şey kalmayacak bana. Hiçbir şey arta kalan gözyaşlarım gümüş kumlar dışında. 1694 Makakos, Palmares'e son sefer. Büyük Kızılderili avcısı Kızılderili öldürmek için kaç fersah aşan katil Kızılderili bir anadan doğmuştu. Guarani dili konuşuyor, Portekizcesi çok az. Domingos Jorge Velho, São Paulo memluklarının sömürgeci efendileri adına ve kanlarının yarısını arındırmak için Brezilya'nın yarısına dehşet saçan Kızılderili melezlerin komutanı. Komutan Domingo son 6 yıldır Pernambuco'nun iç bölgelerinde ve Rio Grande do Norte'de ayaklanan Janduim Kızılderililerine karşı Portekiz tahtını kiralamıştı hizmetlerine. Uzun bir Kırım seferinden zaferle dönüyor Recife'ye ve burada Palmares'i yok etmek işi ihale ediliyor kendisine. Dolgun bir ganimet öneriyorlar ona. Toprak ve Rio de Janeiro'da Buenos Aires'te satılmak üzere siyah köleler. Ayrıca adamlarına dağıtmak üzere sınırsız af, 4 dini mezhebin cübbeleri, 30 askeri rütbe vaat ediliyor. Yağlı ceketinin önü açık, teleskobu çıplak göğsüne çapraz asılı. Komutan Domingos at sırtında dolaşıyor Recife sokaklarında. Yerli melez subayları ile Kızılderili boğazı kesen Kızılderili erlerin başında yürüyor. Toz bulutları barut ve rom kokuları arasında geçerlerken alkışlar, sallanan beyaz mendiller kuşatıyor çevrelerini. Bu Mesih bizi ayaklanmacı siyahlardan kurtaracak diye düşünüyor ya da umuyor insanlar. Şeker fabrikalarındaki işçi açığı kadar Kuzeydoğu'yu kırıp geçiren hastalık ve kuraklıklardan da kaçakları sorumlu tutuyorlar. Çünkü bu Palmares rezilliği sürdükçe Tanrı ne sağlık verecek ne de yağmur. Böylece büyük Haçlı Seferi örgütleniyor. Açlığın etkisiyle güvenilir azık arayan gönüllüler geliyor dört bir yandan. Hapishane gediklileri bile şimdiye kadar Brezilya'da seferber edilen en büyük orduya katıldıklarından hapisler boşalıyor. Önde Kızılderili kılavuzlar gidiyor. En sondaysa siyah hamallar. 9000 adam ormanı geçiyor, dağlara ulaşıyor. Makakos istihkamının bulunduğu doruğa tırmanıyor. Bu kez top da getiriyorlar. Kuşatma birkaç gün sürüyor. Tahta ve taştan üç sıra siperi çökertiyor toplar. Boşluğun ucunda göğüs göğüse dövüşüyorlar. O kadar çok ceset var ki düşecek yer bile kalmamış. Katlayan fundalıklarda da sürüyor. Siyahların birçoğu kaçmaya çalışırken yardan kayıp uçuruma düşüyor. Birçoğuysa uçurumu yeğleyip aşağı atlıyor. Palmares'in başkentini alevler yutuyor. Uzaklardaki Porto Calvo kentinden kocaman bir ateş izleniyor gece boyunca. Anısını bile yakın. Av borazanları zaferi duyuruyorlar aralıksız. Reis Zumbi yaralı olarak kaçmayı başardı. Yüksek doruklardan ormana ulaşıyor. Yeşil tünellerde dolaşarak sık ağaçların arasında halkını arıyor. Azande halkının yas türküsü. Çocuk öldü, beyaz toprakla, örtelim yüzümüzü. Dört oğlan doğurdum, kocamın kulübesinde. Dördüncüsü yaşıyor yalnızca. Ağlamak istiyorum, Ama bu köyde keder yasak.
28. ayrımın sonu. Sayfa 313.